Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler, ecdadımız Selçuklular devrine kadar göçebe olarak yaşamışlar. Hal böyle olunca da böyle sınırları belli bir bahçe fikri yok. Bugün orada, yarın burada. Ancak artık yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlayınca, yerleşik düzeninde kendine göre bir takım prensipleri var. Artık günlük hayatta bunlar kendisini göstermeye başlıyor. Bilhassa Osmanlılar devrinde artık yavaş yavaş güzel evler, konfordan ziyade rahat evler, sıhhi evler ve bu evlerin yanında efendim hava almayı sağlayacak, göz zevkini okşayacak ve insanda tefekkür hassasını geliştirecek bahçeler ihdas etmeye başlamışlar. İstanbul'da bitişik nizam ev stili olan mahalleler vardır. Burada bile ecdat küçücük de olsun bir bahçe ihdas etmeye itina etmiş. Evinin arkasında küçücük bir bahçe, bir ağaç, bir yeşillik, efendim çalılıklar, birkaç tane gül, birkaç mevsim çiçeği, orada hatta imkanı varsa küçük bir havuz, fıskiyeli bir havuz. Böylece hem oksijen temini, hem malum yeşile bakmak gözü dinlendiriyor, onu temin etmişler. Hem de tabii Osmanlı Devleti zamanında tabii İslami inançların toplumda hakim olduğu zamanlar, bütün bitkiler, canlılar, her şey Allah'ın yaratıkları. Efendim bunları sevmek, bunlara ilgi göstermek, bunların efendim yetişmelerini, büyümelerini seyrederek Allah'ın birliği ve varlığı fikrini güçlendirmek tercih edildiği için bu bahçe ihdas etmenin bu faydaları da var. Sonra efendim bir iş görülecek, bir şey, halı yıkanacak. Yani bir bahçenin bir evde çok faydası var. O sıcak yaz günlerinde efendim o küçücük bahçeler, özellikle kaç göçün olduğu zamanları düşünün. Bu kadar şimdiki gibi dışarıya çıkma, gezme, tozmanın olmadığı zamanlar. Herkes evinde mutluluğu aramış. Bu küçücük bahçelerin çok önemli bir yeri var sevgili dinleyiciler. İşte Osmanlı Devleti zamanı artık herkesin bahçeler ihdas ettiği, bilhassa ev bahçeleri ihdas ettiğini görüyoruz. Tabii bilhassa İstanbul'da, burada yerleşik bir kültür vardı. Bizans kültürü, onların da tabii bahçeleri var. Türklerin de kendine has bir kültürü var. Müslümanlığın, İslamiyet'in getirdiği kültür var. Bunların hepsi mevcut olunarak efendim bir bahçe kültürü meydana getirmişler. Bilhassa İstanbul'da. İstanbul tabii Avrupa'dan sonra Doğu kültürünün ilk durağı. Avrupalıları etkilemiş. Ama onlardan da tabii etkilenmiş. Barok üslup, rokoko üslup, neoklasik üslup mesela, değil mi? Mimaride her tarafta bu böyle üslup şeyleri var. Art Nouveau stili var mimari yapılarda. İster istemez etkileşmek kaçınılmaz, hele böyle yakın olursa. Tabii bu etkileşme bahçe planlamasında da kendini göstermiş sevgili dinleyiciler. Eski usul bahçelerden yavaş yavaş yeni usul bahçelere doğru dönülüyor. Ne zaman mı? Evet, bilhassa Lale Devri zamanında. Lale Devri'ne kadar Osmanlı mimarisinin ve Osmanlı mimarisinde çok önemli bir yeri olan bahçelerin ve dolayısıyla tabii saray bahçelerinin de kendine has bir stili var. Bu stil dediğimiz gibi eski Türk İslam geleneğiyle beraber Bizans'ın tesiriyle de yoğrulmuş bir kültür ama kendine has bir kültür, bir bahçe mimarisi. Ancak 18. asır başlarında 28 Çelebi Mehmet Efendi Fransa'ya sefir olarak gönderilmiş. Fransızlar da malum Akdeniz kültürü, bahçeye, çiçeğe çok meraklılar. Krallık sarayı olan Versailles Sarayı'nın bahçelerini görünce çok etkilenmiş. Ve 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi elimizde. Malum Osmanlılarda hatıra yazma adeti yoktur. Fakat sefirler muhakkak bir seyahatname veya sefaretname meydana getirmişler. Gittikleri yerlerde gördüklerini, efendim onları yorumlayışını ve o zamanın tarihi hadiselerini buradan çok net olarak öğreniyoruz. Bu 28 Çelebi Mehmet de entelektüel, münevver, kemali bir zat. Fransa'yı gayet güzel müşahede etmiş ve hatıralarını yazmış, intibalarını. Bu intibalarda uzun uzun Versailles Sarayı'nın ve diğer sarayların bahçelerini tasvir ediyor bu 28 Çelebi Mehmet. Bu seyahatname, sefaretname İstanbul'da meşhur olunca hemen İstanbul'da Fransız tesirinde bahçe projeleri yapılmaya başlanmış. Ve İstanbul'daki barok bahçe düzenlemeleri Fransa'daki numunelerinden farklı olarak Türk bahçe geleneğinin içinde erimiş. Farklı bir ifade biçimi bulmuş. Yani Fransızlardan etkilenmiş ama artık Türk bahçesi olmuş. Neden? Zaten bir Türk bahçe geleneği var. O bahçe geleneğiyle bu Fransız bahçe geleneği karışmış. Ben Versailles Sarayı'nın bahçesini gördüm. Hakikaten emsalsiz bir bahçesi var. Yani sarayın ihtişamını, güzelliğini bu Versailles Sarayı'nın bahçesi gölgelemiş. Yani bahçeyi görmek, binayı görmekten çok daha insana ilginç geliyor, enteresan geliyor. İşte bu Fransız bahçeleri ilk tesir bize Bizans'tan sonra. Hemen arkasından da Lale Devri geldi malum. Adı üstünde lale, efendim o zamanki Türklere mahsus renk renk, efendim çok zarif şekliyle bir devre adını vermiş. Günümüzde de İstanbul ambleminde var. Efendim İstanbul deyince kültür, İstanbul kültürü deyince akla lale motifi geliyor. Sonra Fransızlar, Hollandalılar bunu aldı, dünyaya tanıttılar, o da ayrı mesele. Romanlar bile yazdılar siyah lale diye. Ama bu ilk bizden gitti tabii. Lale devri gelince efendim bahçeye tabii çok ehemmiyet verildi. Lale adı üstünde zaten. Tabii mimariye de ehemmiyet verildi, çevre düzenlemeye de ehemmiyet verildi. Ve bu devirde Kağıthane, Sadabat civarı çok güzel bahçelerin yapıldığı bir yer oldu. Küçük bir şehir tasarımı olarak ortaya çıkıyor bu Kağıthane. İlk proje bu, ilk tatbikat. Şimdi bu Sadabat'ta tatbik edilen peyzaj unsurlarının tümü Farsça adlandırılmış. Şimdi bu neyi gösteriyor? Evet, Fransa'dan etkilendi. Türk bahçesi zaten var. Bir de Fars, İran kaynaklı Doğu tesirini gösteriyor. Demek ki ne oluyor İstanbul Osmanlı bahçeleri? Efendim Türk, Bizans, Fransız, İran etkisiyle kendine has bir bahçe mimarisi oluyor. Bunun yanında tabii çevre ölçeğinde düşünülmüş çok muntazam, ta kökü Roma'ya kadar uzanan geleneksel bir Avrupalı telakkisi var bu bahçelerde, son derece muntazam. Topkapı Sarayı o zamana kadar Şark telakkisiyle kurgulanmış bir saray manzumesiydi. Tabii burada yaşarken Sadabat'ta inşa edilen bu Avrupa'yı saray yapıları ve bahçe düzenlemeleri aynı zamanda görülüyor. Yani bir yanda Topkapı Sarayı var, Şark telakkilerine uygun, mimarisine uygun bir kompleks, bir saray manzumesi. Bir tarafta Avrupa'yı tarzda İran tesirinde, Fransız tesirinde Sadabat kasırları ve bahçeleri. Vehbi'nin surnamesi var o zaman meşhur şairlerden. Onun o surnamede nahıllar var. Onun olduğu minyatürlerde o zamanki yapıları, mimari yapıları görüyoruz. Üslupları nasıl, bahçeleri nasıl. Hakikaten bize Lale Devri'nin bahçeleri nasıl olduğunu bu surname gayet güzel gösteriyor. Çünkü Lale Devri kasırları ve bahçeleri bugün maalesef günümüze intikal etmedi. Patronu Halil isyanıyla bu güzelim bahçeler, güzelim kasırlar yerle bir edildi. Onun için Lale Devri hatıralarda ve tarih kitaplarında kalmış bir devir olarak, yoksa müşahhas bir şey oradan çok az. Evet, İstanbul'da 18. ve 19. asra ait bahçe planlamalarına ait numuneler tarihi miras olarak korunabilmiş saraylarda ve kasır bahçelerinde ancak kaldı. Çünkü sivil mimari örnekleri günümüze intikal etmedi. Osmanlı saraylarının içinde en eskisi Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nın 4 tane avlusu var. Bu 4 avluda da saray bahçeleri var. Bunların ilk üçü bir merkezden böyle toprak yollar, dağılan toprak yollar ve gölge veren ağaçların meydana getirdiği kuytu, efendim meydanlar, çeşmelerle ve alabildiğine uzanan çimlerle tam tipik bir Türk bahçe mimarisini gösteriyor. Dördüncü avlunun içinde bir havuzlu taşlık var. Burada tabii Arap-İslam etkili fıskiyeli havuz düzenlemesi var. Burada lala bahçesi var, şimşilik bahçesi var ve aslanlı bahçe var aşağıda. Burada artık yavaş yavaş Avrupa bahçelerinin tesiri var. Ne zaman olmuş? Tabi Avrupa'ya gidiş geliş başladıktan sonra. Hele bu aslanlı bahçede ille Avrupa efendim mimarisi var. 18. asrın ortalarında Sultan 3. Osman zamanında Babil'in asma bahçeleri gibi asma bahçeler yapılmış kat kat ve yine doğu kökenli bir bahçe mimarisi bu. Çünkü daha önce Irak'ta tatbik edilmiş asma bahçeler kat kat böyle. Bu da Topkapı Sarayı'nda var. Öte yandan Gülhane Parkı. Gülhane Parkı her devirde sarayın ihtiyaçlarının karşılandığı bir koru özelliği ön planda ve bu bakımdan da hoş bir bahçe. Gülhane Parkı saray bahçesidir. Daha önce Topkapı Sarayı'na aitti. Ondan sonra orayı böldüler. Fransa'da nasıl efendim Lüksemburg bahçeleri var. Efendim halk geziyor. Fransa'da Viyana'da Prater var. Efendim Londra'da Hyde Park var. Bizde de böyle bir park olsun diye padişahlar Gülhane Parkı'nı ayırdılar ve halkın efendim mesire yapması için, hava alması için bir koru meydana getirdiler. Tabi eskiden beri ta Irak'ta, Orta Doğu'da, İran'da, ta Bizans'ta da var bir av parkı olması lazım. Avlanacak bir park. Bu Gülhane Parkı ilk olarak böyle bir niyetle yapılmış. Sonra halkın efendim ziyaretine açılmış. Bir de meyve sebze bahçeleri var. O da Mısır efendim tesiri bizde. Bakın İran geçtik Mısır'a, Mısır'ın tesiri. Hakikaten tabi İslam kültüründe de meyve bahçesinin ehemmiyeti var. Aynı zamanda meyve veren ağaçlarla beraber seyirlik çiçek bahçeleri bir arada olsun. İşte İslam bahçesi bu. Türkler de bunu tatbik etmişler. Efendim Avrupa'yı unsurlarla da bunu süslemişler. Hepsinin karışımı çok güzel bir bahçe mimarisi çıkmış. Osmanlı saray bahçelerinin mimarisi. Evet, günümüzde en çok dikkat çeken saray bahçelerinden birisi de Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesi. Dolmabahçe Sarayı 19. asırda yapıldı. Avrupa tesirli bir mimari şeysi var, stili var ve bahçe düzenlemeleri de Avrupa'yı. Karabet Balyan o zamanın meşhur mimarlarından Ermeni, neoklasik ve barok üslupta yapılmış, bunun karışımıyla yapılmış. Bahçe düzenlemesini Almanlar yapmış. Sester, efendim Wansel, Münika ismindeki peyzaj mimarları yapmış. Sarayın selamlık kısmında bir bahçe var. Onun tam ortasında güzel bir havuz var. Bu havuzun etrafı, şekli, şemaili tipik Avrupa tarzı açık bahçelerine benziyor. Sarayın harem dairesinde bir de veliaht dairesinde bahçeler var. Onların da her biri yine bu selamlık dairesindeki bahçeye benziyor. Burada mesela kuşluk bahçesi var. Avrupa'daki naturalist bahçelere benziyor. Ancak burada sebze yetiştirilen alanlar da var. Böylece bahçe işe yarıyor. Fonksiyonel bir bahçe. Hayvan yetiştirilen kısım var. O da bir de gölge veren ağaçlar var. Böyle kuytu alanlar teşkil edilmiş. Bu da Türk mimarisinin ifade ediyor. Türkler böyle kuytu alanlar olan bahçeleri ihdas etmişler. Adetleri böyle. Bir de sarayın resmi daireler kısmında bir camlı köşk var. O da çok güzel bir aydınlatma unsuru var. Üç cephesi cam. Adı üstünde zaten camlı köşk. Bu da Avrupalıların kış bahçesi telakkisini sergiliyor. Avrupalılar malum soğuk memleket. Böyle her tarafı camlı kış bahçesi yaparlar. Bu bizdeki bunun numunesi de işte Dolmabahçe Sarayı'ndaki camlı köşk. sarayın bahçesinde yerli bitkiler, yerli ağaçlar var. Fakat farklı coğrafyalara ait yabancı bitkiler de var. Sahil şeridinden başlayarak tepelere doğru gelişen büyük bir park malum. Yıldız Sarayı'nın bahçeleri. Burada hem romantik hem rustik bir proje var. Aynı zamanda çok güzel bahçeleri var. Çok tabii bahçeleri var. Parkın içinde küçük küçük bahçeler meydana getirilmiş. Yine köşkleri bitişik sahalarla sınırlı bunlar. Sarayın has bahçesinde Sultan Hamit havuzu var. Ve onun kenarında küçük köprülerle bağlanmış bir ada var. Üzerinde küçük köşkler var, çeşmeler var. Çeşitli hayvanların yaşadığı kafesler var, kameriyeler var. Bu da İngiliz bahçelerine benziyor. Onun hususiyetleri var. Buralara farklı yerlerden ağaçlar getirilmiş, efendim dikilmiş, bitkiler yetiştirilmiş. Bu kış bahçesinde bilhassa. Bu da gerçekten İngiliz bahçesinin bizdeki bir tatbikatı, bize uydurulmuş bir tatbikatı. Bir de sarayın yapıları arasında bir limonluk var. Rokoko, barok arası bir limonluk var. Ve onun içinde çok güzel bir çeşme var. Bu çeşmeyi İtalyan mimarı meşhur Raimondo da Ronco yapmış, o zamanki meşhur mimarlardan. Sarayın mimarı Sarkis Balyan ve kardeşleri. Aynı zamanda bu sarayın parkının içindeki çadır köşkünü, efendim Malta köşkünü, şale köşkünü de yapmıştı. Bu köşkler aynı zamanda eski Osmanlı otağı Humayunları vardı. Padişah otağları. Onların 19. yüzyıldaki bir ifadesi. Bu şale köşkünün, Yıldız Sarayı'nın içindeki şale köşkünün bir kısmını Sarkis Balyan yapmıştı. Bunun üçüncü kısmını ve onun da bahçesini yine Raimondo da Ronco yapmıştı. Şimdi tabii mimarlar farklı milliyetlerden olunca onların yaptıkları binalar ve onların bahçeleri de onların efendim memleketlerinin özelliklerini taşıyan unsurlar ihtiva etmekte. O bakımdan her biri ayrı bir üslup, ayrı bir güzellik teşhir ediyor. Evet, bir de Çırağan Sarayı var. Yine Beşiktaş'ta. Onu da mimar Sarkis A veya Sarkis Balyan namı diğer o yapmıştı. Ermeni mimar. 19. asrın sonlarına doğru, ikinci yarısında. Bu Çırağan Sarayı'nın mimari planı yine zamanın şartlarına uygun. Ancak Türk ev geleneğine bağlı yapılmış. Farkı diğer saraylardan farkı bu. Bunun bahçesi de çok güzel. Yani burada çok güzel çiçek tarlaları var. Ve büyük boyutlu gölet havalı havuzları var. Bu Çırağan Bahçesi'nin özellikleri. Daha önce Lale Devri zamanında burada ahşap bir saray vardı ve çırağın eğlenceleri yapılırdı. Çırağı zaten mum demek. Kaplumbağaların sırtına mum konup gezdirilirmiş. Oradan kalmış adı Çırağan, yani Mumlar Bahçesi, Mumlar Sarayı. Burada yine çok güzel bir limonluk var. Billur Köşk ve Yıldız Sarayı'na kadar uzanan geniş bir ormanlık alanı var. Burada da gerçekten çok değişik mimari kültürlerin tatbik edildiği güzel bir bahçesi var. Çırağan Sarayı'nın hala daha kendini muhafaza eden bir bahçesi var. Evet, son bir saray numunesi İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı. Onu da Sarkis ve Agop Balyan kardeşler yapmıştı. Ancak bunun bahçe düzenlemesini yine Dolmabahçe Sarayı gibi Almanlar yaptı. Onun için sarayın yapısı neoklasik barok üslupta, bahçeler ise İtalyan stilinde. Ama yine kendine has bir bahçe. 4 set üzerinde tasarlanmış arka bahçeler var. Bir de selamlık bahçesindeki havuza göre simetrik düzeniyle güzel bir batı bahçesi hususiyeti taşıyor. Taht düzenlemeleri, efendim havuz, parmaklık, patikalar, merdivenler, aydınlatma unsurları, bunların hepsi Avrupa bahçelerine benziyor. Ancak burada da yine gölge veren ağaçlar var. Gölge veren ağaçların teşkil ettiği gruplar var. O da işte bize geleneklere uygun, adetlere uygun teamüli Türk bahçesinin, ananevi Türk bahçesinin kuytu meydanlarının aranması endişesini bize aksettiriyor. Setlerde ve merdivenlerde neoklasik üslup tatbik edilmiş, ancak planı böyle rampaları İstanbul'un farklı kültürleri bir arada bulunduran, değişik eklektik unsurları bir arada bulunduran bahçelerine benziyor. Bir de tabii dediğimiz gibi Otağı Humayun stilindeki bahçe köşkleri var. Bunların da kendine has bahçe mimarisi var. Netice itibariyle sevgili dinleyiciler, Osmanlı sarayları Osmanlı bahçe mimarisini günümüze taşıyan bir örnekler. Sivil mimari unsurları kalmadığı için acaba eski bahçeler nasıldı diye düşüneceksek bakacağımız yer Osmanlı saray bahçeleridir. Başka çare yok. Bu Osmanlı saray bahçelerinde de gördüğümüz şu geleneksel Türk bahçe mimarisi aynen muhafaza edilmiş. Buna Arap, İran ve Avrupa tesirleri tatbik edilmiş, karıştırılmış, ortaya hoş bir stil çıkmış. Bazı bahçelerde ayrı ayrı bahçeler yapılmış. İşte Türk bahçesi stili, Avrupa bahçesi stili, Arap bahçesi stili. Bazen bir bahçe içinde her birisi birbirine karıştırılmış ama ortaya çok güzel efendim örnekler çıkmış. Hakikaten bu Osmanlı saray bahçeleri bugün İstanbulluları nefes aldığı, yeşili seyrettiği ve hoşça vakitler geçirdiği tek tük alanlardan, toprak parçalarından örnekler olarak günümüze kadar intikal etmiş.
Sazlar çalır, çalacak bahçelerinde. Bahçelerinde bülbül sesi var şarkıların nameleri.
İkisi de Fransızca bir kelime sevgili dinleyiciler. Valiz ve etiket. Tuhafı Türkçeleri de aynı. Çünkü ülkemize 1870 yılında tren gelirken bir Katar dolusu Fransızca kelimeyi de beraberinde getirmiş. Tren, gar, peron, efendim şef, lokomotif, ray, kompartıman, vagon, bilet, valiz hepsi Fransızca. Bu böyle. Hiç kimsenin suçu yok. Şimdi bu programda size vaktiyle çok yaygın olan efendim bir adetten bahsedeceğim. Meşin valizler vardı vaktiyle. Bu meşin valizlerinde üzerinde efendim etiketler vardı. Bavul etiketleri vardı. Otel etiketleri, otel amblemleri vardı. Enteresan valiz dekorasyonlarıydı bunlar. Bir yüzü resim bunların. Öbür yüzü de boş ve çoğu kez zamklı olan kağıtlardı. Bugünkü çıkartmalar gibi öyle arkası sıyrılıp da ayrılarak böyle kuru halde tatbik edilen bir teknik de değildi. Ne yapılacak? Ya çoklukla cam bir hokkanın içinden fırçayla tutkal alınıp sürülecek veya yüzü zamklıysa su ile ıslatılıp valize yapıştırılacak. Boyları üç parmaktan bir karışa kadar değişiyor. Kimi yuvarlak ama çoğunlukla dikdörtgen. Resimli tarafında tabii otelin adı yazıyor. Ama otelin resminin bulunması her zaman şart değil. Otelin bulunduğu şehir veya tabiat köşesinin deseni var. İşte gölse göl, göl, dağsa dağ, kıyıysa kıyı onun deseni var. Fotoğraflı olanları yok. Hemen hepsi ressam elinden çıkmış. Grafik ve afiş üslubunda yapılmış. Şimdi bugün artık bunlar hiç kalmamış durumda. Yaşayabilen en lüks eski otellerde bile artık bu fantaziye pek rastlanmıyor. Acaba oteller masraf etmek istemiyorlar mı? Yok. Çünkü lüks oteller adres kartıymış, otel prospektüsüymüş, kartpostu almış. Efendim mektup zarfları, mektup kağıtları böyle antetli, markalı. Efendim lokanta salonu, kahvaltı salonu için böyle ayrı ayrı menüler bastırıyorlar. Bunları müşterilerine hatta parasız dağıtıyorlar. Ancak bu adet eğer devam etseydi bu oteller bir de valiz etiketi yaparlardı. Neden yapmadılar? Tasarruf etmek için mi? Hayır. Artık bu etiketler moda olmaktan çıktı da onun için. ...30'lu yıllarda... ...bu valizlerde etiket modası... ...altın çağını yaşıyordu sevgili dinleyiciler. En pahalı valiz... ...deriden, kalın... ...açık sarı ya da açık tütün rengi... ...lüks bavullardı. Ve yine aynı malzemeden yapılmış... ...şapka kutuları vardı... ...30'lu yıllarda. Bunların üzerinde hep bu... ...desenler, bu etiketler... ...yer alırdı. Artık günümüzde bu meşin bavullar... ...en aristokrat, en zengin yolcularda bile artık yok... Fazla fazla bir evrak çantası var ancak o da kalın meşinden. Onda fiyatı tabii epeyce. Bu durumda tabii çantaların şimdiki sahipleri belki bu kadar değerli hale gelen eşyaların üzerine kağıt yapıştırma işlerine sindiremiyorlar. 20. yüzyıl başında hatta ortalarına kadar İstanbul'un sayıları öyle 3'ü 5'i geçmeyen lüks otellerinde de bu cins valizler varmış. Orta halli ve daha ucuz otel yolcularının etiketli bavulu olması pek sıradan bir iş, rastlanan bir iş değilmiş. Etiketli valizli yolcu, yabancı turist değil de, Türk ise, bu Avrupa görmüş adam denirdi. Gazetelerdeki resimlerde, karikatürlerde bir yolcu tipi verilmek istendiği zaman, golf pantolonuyla beraber mutlaka etiketli bir valiz resmi de çizilmiş olurdu. Eski konaklarda, büyük evlerde tabii bu cins bavullara rastlanırdı. Özellikle her zaman Avrupa'ya, o zaman Avrupa denirdi. Avrupa'ya gitme imkanı bulunmayan, hatta ömründe nasılsa bir kez kapağı dışarı atıp da bir süre sonra dönmüş olan 1900'lerin entelektüel kişisi için de üzeri etiketle dolu bir valiz, konforlu, cafcaflı, efendim, medeni batıyı temsil eder ve odasının baş köşesinde dururdu. Evet, acaba bu meşin valizler etiketlerle pek alakalı değil doğrudan ama neden acaba ortalıktan çekildi de yerini başka valizler aldı? Tabii bu öncelikle çok pahalı, artık sıradan değil fevkalade bir eşya hüviyeti kazandı bu meşin valizler. Hem de günümüzde artık hammal yok. Otomobilden inince trenlerde mesela istasyonlarda perondan kompartımana kadar taşımak gerek ki ağır olduğu için Meşin bavullar, bavullar çok güçtür. Uçakta da fazla kilo tutar. Zamlı tarife gereğince hafif valizleri tercih eder herkes. Peki bu etiketlerin eni, boyu, müşterisi, meraklısı böyle tamam da bunun tarihçesi ne? Ne zaman ortaya çıkmış? Ne zaman ortadan kalkmış? Bununla ilgili pek bilgi yok. Ancak tabii Avrupa, bizde değil ama Avrupa'da otelciliğin tarihi çok daha eski, ta Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Bizde kervansaray geleneği var, onlarda otel geleneği var. Şimdi otel geleneğini biz de kabul ettik. Ama tabii Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor ama tabii çağdaş manasıyla gelişmesi, yani konforlu otelcilik ancak kapitalizmin efendim sanayileşmenin bir mahsulü. Ama tabii otel etiketleri hemen ilk başta çıktı mı zannetmiyoruz. Çünkü artık bu biraz baskı tekniğiyle ve resim tarihiyle alakalı. Çünkü renkli baskı, afiş sanatı doğup geliştikten sonra ancak bu etiketlerin ortaya çıkmış olması lazım ki bu kadar yayılsın. Etiketler efendim bu meşin valizlerin üzerini doldursun. Evet. Denilebilir ki bu valiz etiketleri herhalde 1890'larla 1939 yılların arasında, o burjuvazinin altın çağlarında ortaya çıktı. Batı'nın ve bilhassa Fransa'nın tam tadını alarak yaşadığı Belle Époque dönemi, yani bu yüzyılın başı, birçok tatlı, keyifli, zevkli konu arasında, yani kristal aynalı lüks oteller, restoranlar, bakımlı parklar, orkestralı parklar, balolar, buz pateni salonları, müzik holler, operalar, garden partiler falan, böyle bir popüler resim içinde bir altın çağ yaşadı Avrupa. Tiyatro ve opera afişleri, tren ve yataklı vagon pankartları, büyük mağaza reklamları gibi ticari resim konuları arasında tabii lüks otel etiketleri de geniş bir şekilde yayıldı ve zenginlik devrine erişti. Bu moda demek ki 40-50 yıl sürmüş sevgili dinleyiciler. Ne kadar mı sürmüş? Cihan Harbi'nin 2 numaralısına kadar. Yani artık tik tak giden faytonlar gün gelip de yolları otomobil ordularına, en çok 4-5 katlı romantik yapılar arsalarını gökdelenlere, fraklar bulucinlere, kemanlar da elektronik gitarlara yerlerini bırakıncaya kadar bu otel etiketleri hükmünü devam ettirmiş. Savaş sırasında tabii çoğu kapılarını kapatan ya da önce Alman, sonra Amerikan ve Rus işgal kuvvetleri kumandanlıklarına efendim merkez olan lüks otellerin etiket bastırması tabii ki mevzubahis değildi. Harp bitince de meşin valizlere otel resmi yapıştırma modasını herkes unutmuştu. Bu 40-50 yıl yaşamış olan renkli etiketlerde neler var? Havaları, stilleri, üslupları nasıl? Cevap kısa. Değişik konular ve resimler var. Hepsi bir yandan boyandığı, çizildiği devrin efendim karakterini, bir yandan da içinde yer aldığı şehrin atmosferini, bir de tabii resmi yapan ressamın fırçasını aksettirmekte. Mesela şehrin havasını veren etikete bir örnek. Venedik Lidosu'na ait olan otelin adı ve resmi geri planda kalmış. Başrolde yangın gibi bir grup deseni. Akşamları gün batarken tabii orada manzara böyle. Ve Venedik'e damgasını basan gün batımı da, güneşin kanallarda böyle aygın baygın gezindiği gündüz saatleri değil de bu güneşin batış vakti. Biraz da tabii mehtabın parladığı, orkestraların coştuğu geceler. Her eşya, her ürün yapıldığı devrin, yapıldığı çağın hususiyetlerini ve karakterlerini yansıtıyor. Bu her şeyin, her ürünün, her eşyanın yapıldığı devrin hususiyetlerini ve karakterlerini yansıtması valiz etiketlerinde de aynı. Hangi resmi taşırsa taşısınlar hepsinde iki büyük savaş öncesinin, yani 1914 ve 1939 yıllarında geriye doğru uzanan 20-30 yılın efendim barış, sükunet, gamsızlık ve eğlence dolu, hadisesiz, belasız, huzurla geçen mevsimlerinin lezzeti yayılıyor. Kış otellerinde, beyazlıklar ortasında kepenkli, dış çatılı, böyle içi ısıtan yapılar var. Yazlık yerler için üstünde kotralar kayan uçsuz bucaksız maviliklerin kenarında tutulmuş çiçekli, panjurlu, tenteli küçük saraycıklar var. Önlerinde kıvrıla dolana uzanan parke yollarda o yılların moda arabaları, efendim golf pantolonlu turistler, yeşil önlüklü valiz taşıyıcılar resmedilmiş. Yolu, ağacı, binası hepsi bir tenasüp, bir uyum içinde. Hiçbirinde göğü yırtan sivrilikler, dört sıra tıkanmış otobanlar, şehirlerdeki o itişler, kakışlar yok. Zaten bunlardan da seyahat hatıralarını valiz üstünde yaşatacak tatlı bir resim tabii ki çıkmazdı. Evet, resme ve grafiğe her şeyden konu çıkar tabii ama bunların hepsini koynunuza almazsınız ve karşınıza asmazsınız. Bavulların etiketleri de öyle. Onlar da sadece güzellikleri seçmişler kendilerine ve unutulmuş gitmişler. Eski bir moda olmuş. Şimdi ancak koleksiyoncuların koleksiyonlarında yaşayan bir hatıra olmuş valiz etiketleri. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, geçiş müziğimizden de hissedeceksiniz. Çökertme adıyla maruf bir türkü var. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Bitezde yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet diye başlıyor ve devam ediyor. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet. Burası da Aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı. Yüreğime hançer saldı aman kurşun yarası. Sonunda da diyor, gidelim gidelim Halil'im çökertmeye varalım. Kolcular gelince Halil'im nerelere kaçalım. Teslim olmayalım aman kurşun saçalım. Burası da Aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı. Yüreğime hançer saldı aman kurşun yarası diye devam eden bir türkü. Çok meşhur bir türkü. Duygulu bir türkü. Bunu hem sanat müziği, halk müziği sanatkarları söylüyor, hem pop müzikçiler söylüyor. Düğünlerde söyleniyor, radyolarda söyleniyor, televizyonlarda söyleniyor. Çıkıyor mesela efendim Akrep Nalan bunu meşhur etti son zamanlarda, televizyonlarda, her yerde. Ama ilgi çeken bir şey var ki bu çökertme türküsü hem kahramanlık türküsü muamelesi görüyor, hem de düğünlerde, başka yerlerde bu söylendiği zaman çalınıp oynanıyor. Halbuki bu türkü Halil adında bir kaçakçı gencin trajedisini yansıtıyor. Türküde esasında karanlık var, şaşkınlık var, kan var, kurşun var, çaresizlik var. Tam bir facia hikayesi. Ama gelin işte akıl ermez işlerden birisi, bakın ki kan revan feryatları oyun havasına veya bir kahramanlık türküsüne dönmüş. Neticede Halil bir kaçakçı. Ama işte yiğitlik işin içinde olunca bir kahramanlık muamelesi görmesine mani değil tabii ki. Evet, bu türkünün bir hikayesi de var tabii. Bodrum'da Halil var. En yakın arkadaşı İbrahim Çavuş. İbrahim Çavuş yani. Çökertme sahilinden tekneyle sık sık karşıdaki İstanköy adasına gidiyor. Gece karanlığında Aspat sahiline tütünlerle değiştiği kahve çuvallarıyla dönüyor. 1, 3, 5 geçimi bu yoldan. Yani resmi tabirle kaçakçı. Ama o zamanlar düşünün, fakirlik, yokluk, sıkıntı, geçim imkanları son derece mahdut. Tütüne de reji koymuş, yani tekel konmuş. Öyle herkese her istediğiniz fiyata satamıyorsunuz. Devlet geliyor, en ucuz fiyata alıp gidiyor. Tütün de zahmetli bir şey. İşte bu şekilde bir düzen kurmuş Halil. Yine gecelerden bir gece usulcacık çökertmeyi terk ediyorlar bunlar. Daha önceden de şuna buna malları dönüşte Bitez sahile indireceklerini söylemişler. Sözüm ona akıllılık etmişler. Aslında malları yine Aspat'a dökecekler. Güya hedef değiştiriyorlar. Derken efendim karanlık, bir de hesap dışı bir rüzgar çıkıyor. Onları gerçekten de Bitez yalısına sürüklüyor, Bitez sahiline. Devrin kaymakamı, ki Çerkez kaymakam derlermiş ona, o da pür silah adamlarıyla pusulardan pusu kurmuş, diş gıcırdatarak kaçakçıları bekliyor. Tam yanaşıp da yükleri boşaltıyorum derken İbrahim Çavuş, olanı da olacağı da fark etmiş, bağırmış. Aman Halil demiş, kaçalım. Burası Aspat değil, Bitez yalısı. Yanlıştayız. Ve tabii cayırtı kopuyor. Teslim ol çağrısı. Buna uymuyorlar tabii. Gencecik iki kaçakçı tabancalara davranıyorlar ama 10 dakika geçmeden vuruluyorlar. Alkanlara bulanıyorlar. Islak kumların üzerine upuzun düşüyorlar. Evet, o beldede söylenir ve de 70 yıl sonra bile inatla dillendirilir. Bodrum'un o zamanki kaymakamı namı diye Çerkez kaymakam meğer bu Halil'in sözlüsü Gülsüm'e yanıkmış. Ballar gibi yanıkmış. Gülsüm de güzel bir kız, belli ki çakır gözlü efendim. Ve güya rivayet o ki kaçakçılığı bahane etmiş de bu yiğitleri yok yere bitirmiş efendim. Tabii merkezinde kurşun var, kan var, ölüm var. Yeterince koygun bir hadise. Bir de tutmuş oranın ozanları, şairleri acıklı bir anlatıma bunu büründürmüşler efendim. Şimdi tabii bir de niza var burada. Çakırı'da gözlü Gülsüm'ü Çerkez kaymakamı aldı sözleri geçince Çerkezler işte biz alırız diyorlar. Bodrumlar da ula bu nasıl almak diye bağırıyorlar falan. Neyse Fakat bu çökertme hakikaten duygulu bir türkü. Siz isterseniz yiğitlik türküsü deyin, isterseniz ağıt deyin, isterseniz oyun havası deyin. Efendim hem melodisiyle hem içindeki sözleriyle gerçekten çok enteresan, çok değişik bir türkü. İsterseniz şimdi bu türküyü yiğitlik, yiğitleme sınıfından Hasan Mutluca'nın sesinden dinleyelim.
Çökertmeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Bir ters yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Bir ters yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ına emanet. Burası da aspat değil halilim, aman bites yarısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yarısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Çökertmeye varalım. Gidelim gidelim halilim, çökertmeye varalım. Kolcular gelirse halilim, nerelere kaçalım. Kolcular gelirse halilim, nerelere varalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Burası da aspat değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da aspat değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Aman kunduram kaydı. İpekli liman dili halilim, türizi yaraldı. İpekli liman dili halilim, türizi yaraldı. Çakırda gözlü gül süpürdü, çerkez kaymak kamaldı. Çakırda gözlü gül sümüdü, Çerkez kayma kamaldi. Burası da asbak değil Halil'im, aman bir test yalısın. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da asbak değil Halil'im, aman bir test yalısın. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası.
Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı bu kadar. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Çınaraltı.